Ayrım 17. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 282. Cezaevinde baskı tiyatrosu. Bütün bu ispat ve kanıtlar ortaya çıkmadan önce savcılığın iddialarını kuvvetlendirmek için cezaevinde baskı gören mağdur bir itirafçıya ihtiyacı vardı. Bu elbette Ali Yiğit olacaktı. Ancak bu rol cezaeviyle sınırlı kalmayacak, daha sonra başkalarının tutuklanması için de kullanılacaktı. Bayrampaşa cezaevinde Ali Yiğit ile ilk iki gün zaten hiç görüşemedim. Çünkü ayrı karantina hücrelerinde bulunuyorduk. Ancak üçüncü gün bir saatliğine bizi avluya çıkarmaya geldiklerinde konuşabildik. Orada kendisi de bu ihbarı kimin yaptığını bilmediğini, ancak babasından şüphelendiğini söyledi. Akşam ise koğuşta misafirlerimiz vardı. Neredeyse 10 infaz koruma memuru. Ellerinde çay bardakları, bisküviler, bir demlik çay ile gece saat 03'e kadar bizimle oturdular, sorular sordular. Daha sonraki günse Mahmut Öztürk ile Muzaffer Tekin getirildi. Ali Yiğit sadece dayısıyla konuştu. Ben yanıma bile sokmadım. Dayısına kendi ifadesini okumadan imzalattırdıklarını anlattı. Bugün suç delili olan ve Mehmet Demirtaş tarafından yazılan o mektup için saatlerce yalvardı dayısına. Hatta savcılığa giderken dayısı mektubu unutma diye hatırlattı. Oysa bu durum iddianamede çok farklıydı. Üstelik gizli tanıkları bile vardı. Daha doğrusu tanığın tanığı. Yani olayı görmemişler, ancak sözde olayın tek tanığı olan Ali Yiğit'i ziyaret ettiklerinde onun kendilerine bu konuda anlattıklarını dinlemişler. Komedi filmi gibi. Hukuk sisteminde tanığın gizli tanığı diye bir kavram var mı bilmiyorum ama bu davada var. Ali Yiğit ek ifadesinde kendisine zorla bir mektup yazdırıldığını ve bunun Oktay Yıldırım tarafından yazıldığını söylüyor. Saçmalığa bakar mısınız? Hem yazdırılıyor hem de Oktay Yıldırım yazıyor diyor. Ancak yapılan kaligrafik incelemede yazılar dayısı Mehmet Demirtaş'a ait çıkıyor. İfadesinde Mahmut Öztürk'ün adını sonradan televizyonda görünce öğrendiğini söylüyor. Ama mahkeme huzurunda ifade değiştiriyor ve onunla ilgili her ayrıntıyı anlatıyor. Kaç arabası var, iş yeri nerede vesaire. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bir ay aynı koğuşta kaldılar, sonra da mahkeme huzurunda yine ifadelerinden geri adım atarak Mahmut Öztürk'ü görmediğini söyledi. Yine mahkeme huzurunda kendisine binlerce sayfa yazı yazdırıldığını söyledi. İnsan binlerce sayfa yazıyı o şartlarda nasıl yazabilir? Bu durumda insanların deliler gibi yazı yazdığına inanmak mı gerek? Yorum bile yapmıyorum. Tahliye olduktan sonra derhal Muzaffer Tekin ve Mahmut Öztürk'ün ailelerini arıyor ve konuşmak istiyor. Ancak mahkemede bu davet bir anda kendisine yapılan baskıya dönüşüyor. Ali Yiğit mahkeme huzurundaki ifadesinde şunları söyledi. Kemal Kerinçsiz içeri girmeden önce ben Trabzon'da olduğum sürece devamlı bir baskı altında kalarak İstanbul'a çağrıldım ve bana bir lokantada, Ümraniye Çakmaklı'da bulunan lokantada konuştuklarımızı ifade şeklinde yazarak bu Ali'nin yeni ifadesidir diyerek bir şey yazılmıştır efendim. Böyle bir şey yoktur. Eski ifadem aynen geçerlidir. Benim arkamdan yazılmış bir ifadedir efendim. Mahmut Öztürk'ün mahkeme huzurunda bu konudaki beyanı ise şöyle. Cezaevinden çıkınca da Ali benim kardeşimi telefon numarasını bularak ama nereden kulübeden aramıştır. Mutlaka, çünkü cep telefonu yoktu, çıkınca benim kardeşimi arıyor, Muzaffer Tekin'in hanımını ve abisini arıyor. İşte bizim iyi olduğumuzu, rahat etmememizi, sıkıntı olmamamızı, canlarını sıkmadığını ve elbise ihtiyaçlarımız vardı, onları da söyleyip bir hafta ziyarete gelirken de getir söyleyip böyle bir görüşme yapıyor. Benim kardeşim telefonda görüşüyor, ondan sonra da buluşuyor. İsa Öztürk kardeşim benim, ufağımdır. Kendisi de devlet memurudur. Onlar Ümraniye'de buluşuyorlar, ben de Ümraniye'de oturuyorum. Ali Yiğit de Ümraniye'de oturuyor, buluşuyor, görüşüyor, orada söylüyor, üzüntülerini belirtiyor ve telefon numarasını veriyor babasının. Ben Trabzon'a gidiyorum diyor, Trabzon'un telefon numarasını veriyor benim kardeşime. Babasının ondan sonra telefon numarasını verdikten sonra ben bir Trabzon'a gideyim abi diyor, geldikten sonra ben bu işi düzelteceğim diyor. Ancak mahkeme esnasında yapılan çapraz sorgularda bunun da yalan olduğu ortaya çıkacaktı. O sadece bu şekilde söylemek için şartlandırılmıştı. Ancak şartlandığı cümleler sorulan sorular karşısında değişiyor, bazen bu değişikliğin farkına varıyor, düzeltmeye çalışıyor, o zaman büsbütün saçmalıyordu. Bütün ifadeleri uzun uzadıya yayınlamıyorum ama merak edenler için 13. celse tutanaklarında var. Aslında insanları arayıp görüşmek istediğini söyleyen de yine Ali Yiğit'in kendisiydi. İnsanlar yakınları için bir umut ışığı olduğunu görüp geleceklerdi. İşte sonuç. Vicdan azabı çektiği için ifadesini düzeltmek istediğini söylüyor ama bunun için 15 ay bekliyor ve hapiste kalmalarına göz yumuyor. Mahkeme huzurunda ise aslında bir şeyleri düzeltmeye çalışırken bocalıyor, şunları söylüyordu. Sanık Mahmut Öztürk: Dayın Mehmet Demirtaş, Oktay Yıldırım'la bizim askerimiz, bunu sen de biliyorsun. Biz Oktay Yıldırım, Muzaffer Tekin ve ben üçümüz hiçbir zaman oraya gelmediğimizi az önce beyanında kabul ettin. Ve ben de öyle olduğunu söylüyorum. Ama siz dediniz ben oraya üçümüz geldiğimiz zaman veya dayın bizim hakkımızda veya biz yokken de gıyabımızda ya bunlar devlet için çalışan assubaylar, bunlar benim arkadaşlarım, komutanlarım, bunlar büyük adamlar gibi böyle bir sözde bulundu mu? Sanık Ali Yiğit: Siz üçünüz bir sefer gelmediniz. Ben bunu açıkça söyledim. Ama tek tek gelip alışverişinizi yapıp gitmişsinizdir. Ama bunun için Muzaffer Tekin yoktur efendim. Sanık Mahmut Öztürk: Tamam, ben geliyordum ve alışveriş ediyordum. Değil mi efendim? Sanık Ali Yiğit: Evet, alışveriş ediyordunuz. Çay olduğu zaman verirsem bir bardak çay içiyordunuz, gidiyordunuz. Sanık Mahmut Öztürk: Manavda fazla oturacak bir yer var mı? Sanık Ali Yiğit: Hayır, yoktur. Sanık Mahmut Öztürk: Ne kadar, kaç metrekareydi? Manavda oturacak bir yer var mıydı? Sanık Ali Yiğit: Oturacak bir yer yoktu. Dışarıya büfenin önünde bir sandalye koyup gelip orada oturuyordu efendim. Sanık Mahmut Öztürk: Yani toplantı yapılacak müsait bir yer yoktu. Sanık Ali Yiğit: Bir de arka tarafta oturmak için yer vardı. Ama Mahmut Öztürk arka tarafa kesinlikle gitmedi. Evin önünde çekyat vardı. Sanık Mahmut Öztürk: Bizim için devlete çalışan assubaylar diye bir tabir duymadın. Duydun mu? Duymadın mı? Sanık Ali Yiğit: Duydum efendim. Sanık Mahmut Öztürk: Dayın ne dedi Mahmut? İşte Muzaffer veya Oktay, bunlar devlet için çalışan. Sanık Ali Yiğit: Muzaffer demedi. Bak, Muzaffer'i çıkaralım. Sanık Mahmut Öztürk: Muzaffer'i çıkaralım, tamam. Yani Mahmut ile Oktay devlet için çalışan assubaylar dedi. Sanık Ali Yiğit: Evet, Mahmut değil de, Mahmut değil efendim, Oktay devlet için çalışan, devlet için yazı yazan. Sanık Mahmut Öztürk: Ben senden kendimle ilgili soruyorum. Sanık Ali Yiğit: Hayır, seninle ilgili yok efendim. Sanık Mahmut Öztürk: Peki benim oraya gelip de dayınla beraber mutlaka bir defa karşılaştık. Ben hatırlıyorum, siz de hatırlıyorsunuzdur, gizli gizli böyle bir şey. Sanık Ali Yiğit: Gizli gizli konuşmadığınızı biliyorum. İkinizin gizli gizli yok efendim. Sanık Mahmut Öztürk: Beni LPG istasyonunda gördünüz mü? Arabamı yıkadınız mı? Sanık Ali Yiğit: Evet evet, görmüşümdür. Mahmut Öztürk daha sonra Ali Yiğit tahliye olduktan aylar sonra ek ifade vermek istiyor ve savcılığa bir yazı yazarak Ali Yiğit'i Bayrampaşa'da bir şeyler ezberlemeye çalışırken gördüğünü söylüyor. Bu ifadesiyle ilgili ise mahkeme huzurunda şunları söylüyor. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın: Ali Yiğit'le aynı koğuşta kaldığınızı ve bu süreç içerisinde Ali Yiğit'in bir yazı ezberlemeye çalıştığını beyan etmişsiniz ifadenizde. Kendisinin de bunu Oktay Yıldırım'ın tarafından kendisine söylendiği için ezberlemeye çalıştığını, size beyan ettiğini ifade etmektesiniz. Bu beyanınız doğru mudur? Sanık Mahmut Öztürk: Ben öyle beyanım doğru değil. Ali Yiğit bir ifade ezberliyor, doğrudur ama Oktay Yıldırım ona ezberletiyor diye beyanım yoktur. Ama Ali Yiğit'in böyle bir ifade ezberleme beyanı doğrudur. Kendisini çağırdım. Böyle bir okuyor, ezberliyor, onu ezberliyor demeyelim, okuyor diyelim, ezberliyor demeyelim. Ona biz okuyordu ama yok, Oktay vermiş. Ben öyle yaşamadığım olayı, görmediğim olayı nasıl diyebilirim? Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın: İfadeniz şu şekilde daha sonra kendisini bir yazıyı ezberlemeye çalışırken gördüm. Sorduğumda Oktay Yıldırım'ın kendisinin ifadesini değiştirmesi ve yazdığı şekilde ifade vermesi için bu yazıyı verdiğini anlattı. Nitekim bir süre sonra da Ali Yiğit gerçekten tahliye olduğuna şahit oldum şeklinde. Sanık Mahmut Öztürk. Ali dedi bize, Oktay'ın öyle bir lafını görmedim. Evet Ali, bu Oktay bana hep Ali'nin dedikleri, Ali buna bana Oktay yazdırdı, ben böyle ifade vereceğim. Bizim hakkımızda neden, niye ifade verdin diye sorusu sormadım. Ama ne derece doğru yanlış bilmem. Çünkü Ali'ye bir şey söylemek bugün karşımıza soru işareti olarak gelir düşüncesiyle Ali'ye hiçbir yönlendirme veya böyle beyanları olmuştur, ne derece doğrudur bilemem. Ali Yiğit sorgudayken hiç kimseye izin verilmediği halde sadece Ali Yiğit'e has bir uygulamayla Mahmut Öztürk'e bir soru soruluyor. Öztürk soruyu tam Ali'nin istediği gibi hemen yanıtlıyor. Benim halim nasıldı diyor Ali Yiğit. Yorgun, pısmış bir halim vardı diye cevaplıyor Öztürk. İlk tahliye olansa Mahmut Öztürk. Sanık Mahmut Öztürk. Tekirdağ'da F1 cezaevine beraber gittiğimizde üçümüz Muzaffer Tekin, sen ve ben bir ay beraber kaldık. Senle sabahlara kadar saat kaçlara kadar oturduk beraber. Sanık Ali Yiğit, sabaha kadar oturmuşuzdur. Sanık Mahmut Öztürk, Muzaffer Tekin saat kaçta yatardı akşamları? Sanık Ali Yiğit, akşamları 12-11. Sanık Mahmut Öztürk, senle biz 4-5'e kadar otururduk. Sanık Ali Yiğit, ben de bir şey sormak istiyorum. Sorabilir miyim Mahmut Öztürk'e? Mahkeme başkanı, ne soracaksınız? Sanık Ali Yiğit, benim içeride girdiğimde beni ilk gördükleri zaman üstümdeki baskıyı, şeyi anlatmasını istiyorum yani. Nasıl bir halim vardı içeride ilk olduğum zaman? Sanık Mahmut Öztürk, gece saat 12-1 civarında Bayrampaşa cezaevine girdiğimizde haliyle tutuklandık. Ali Yiğit'in işte ben çok tabiri caizse mış mış diyorum. Bu kelimeye işte mış mışlarla tutuklandık geldik. Çok enteresan, tuhafımıza gitti. Ömrümüzde ilk defa olduğu için merak ettim. Aynı odada yatıyorduk dedim. Bu Ali nerede diğer odada çağrıldı. Geldi yanımıza Oktaylar ve zaten 4 tane oda var. Orada bir odada toplandık. Bir an için hoş geldin, boş gittin, geçmiş olsun. Ali'yi o anda böyle dağınık ve çöküntü bir haldeydi. Yani uykusuz veya öyle bir pısırık haldeydi. Pısırık bir haldeydi, ondan sonra Tekirdağ'da kendine gelmiş. Şu anda kendine gelmiş halde. Az önce ifadeye başladığı halle şu anki hali gibi. Kendine emin değildi ve pısırık bir haldeydi. Mektup hikayesiyle başlı başına bir senaryo ve aradan zaman geçip ayrıntılar unutulunca gerçek ortaya çıkıyor. Önce savcılığa gidiyor, arkasından gelip mektup için dayısına yalvarıyor ve aynı gün mektubun fotokopisini cezaevi müdürüne veriyor. Oysa ifadelerine göre durum çok farklı. Sizlere sadece ifadelerdeki çelişkileri ve cezaevi müdürünün tuttuğu tutanaktaki tarihin yalanı nasıl ortaya çıkardığını kendi ifadeleriyle gösterip yorumu sizlere bırakıyorum. Ek ifadesinde zorla yazdırıldığını söylediği bir mektup var ve Oktay Yıldırım'ın yazdığını söylüyor. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 26. sayfasından. Sanık Kemal Kerinçsiz. İfadesinde mektubu Oktay Yıldırım'ın yazdığını söylüyor ancak inceleme sonucu Mehmet Demirtaş çıkıyor. Hangisi doğru? Sanık Ali Yiğit. O kadar çok kağıt yazıldı ki artık 100 diyeyim, 120 diyeyim, çok sayfa kağıt yazıldı yani. Sanık Kemal Kerinçsiz. Kendisinin huzurunda mı yazıldı efendim? Bu kendisinin huzurunda mı yazıldı? Sanık Ali Yiğit. Herkes bir tane kağıt yazdı. Yani herkes kağıdı yazdı. Evet, kendi huzurumda yazıldı. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 33. sayfasından. Avukat Yıldırım Çavuşovalı. Peki 22.06.2007 tarihinde, yani tutukluyken savcılığa müşteki sıfatı ile Oktay Yıldırım aleyhine verdiğiniz ifadede size zorla ezberleterek bir mektup yazdırdığını söylüyorsunuz, doğru mu? Sanık Ali Yiğit, evet doğrudur. Bir de beni Mahmut Öztürk, beni o halde gördüğü zaman, o anki devamlı uykusuzluktan o hale gelmiştim efendim. Devamlı o sayfaları binlerce kez yazdım. Yani gece gündüz uyku uyumadan devamlı yazdım. Artık beynim durdu. Anlatabiliyor muyum? Avukat Yıldırım Çavuşovalı. bu mektupta zorla yazdırılan ifadeleri kabul ediyor musunuz? Sanık Ali Yiğit, zorla yazılan ifadeleri kabul etmiyorum. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, kabul etmiyorsunuz. Yazı niçin Mehmet Demirtaş'a ait çıktı o zaman? Sizin yazdığınızı söylüyorsunuz. Sanık Ali Yiğit, direkt ben yazmadım efendim. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, demin siz yazdığınızı söylediniz. Sanık Ali Yiğit, bana yazdırıldı. Benim yazdığım kağıtlar da çoktu yani. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, ama niye Mehmet Demirtaş'a ait çıktı yazı? Sanık Ali Yiğit, demek ki ben Oktay'ın yazısı diye veya başkası yazdı diye ben onu aldım. Benim yazımı eğer verseydim içeriye tamamen benim yazım olduğundan hiçbir şey, yani kendin yazmıştın, kendi isteğinle yazmışsındır diye hiçbir şey söyleyemezdim. Ama Oktay'ın yazısı olduğu veya Mehmet'in yazısı olduğu için onu vermek gereği duydum ve onu verdim. İşte bu en çarpıcı itiraflardan biri. Özellikle Oktay'a yazdırmak istiyor, gerçekten de öyle. Önce bana teklif ediyor, ben kabul etmeyince de dayısına yalvarıyordu. Sebep gayet açık, kendisi yazmış olsaydı baskı gördüm tiyatrosu oynanamazdı. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, yine aynı ifadenizde mektubun altına parmak bastığınızı beyan ettiniz. Burada da tekrarladınız, doğru mu? Sanık Ali Yiğit, parmak bastım ve zorla elime dolma kalemle işaretlenerek Oktay Yıldırım tarafından zorla işaretlenerek kağıda parmak bastım. Evet efendim, doğrudur. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, niçin peki bu mektubun altında bir parmak izi yok? Sanık Ali Yiğit, yıpranmış olabilir. Hangisinin? Avukat Yıldırım Çavuşovalı, söz konusu mektup şu anda dosyada olan. Sanık Ali Yiğit, belki öbüründe yazmışımdır. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, hangi kaç tane mektup verdiniz idareye? Sanık Ali Yiğit, idareye verdiğimde değil, yırtık olanların arasında olabilir parmak bastıklarım. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, peki aynı ifadede devam ediyorsunuz. İfadede daha evvelki tarihte olmuş gibi anlattığınız olaylarda bu zorla yazdırdığı, size zorla yazdırılan mektuba altına parmak izini bastığınızın, sonra bu mektubu götürüp cezaevi müdürüne verdiğinizi, aslını vermek istediğinizi, mektubun fotokopisini cezaevi müdürünün çekip aslını size iade ettiğini söylüyorsunuz. Akabinde müdür sizi odasına tekrar çağırıyor. Tekrar çağrıldığınızda Oktay sizin hallerinizden şüpheleniyor. Siz de Oktay'dan korktuğunuz için bu mektubun aslını yırtıyorsunuz. Fakat aslı fotokopisi cezaevi müdüründedir diyorsunuz. Doğru mu? Sanık Ali Yiğit, aslını veriyorum cezaevi müdürüne, cezaevi müdürü de fotokopiyi çekip aslını bana veriyor. Tekrar yerine koymam için. Çünkü mektubun eksik olduğu anlaşılırsa, başka bir şekilde içeride onların dediği yapmayacağım anlaşılacağı için ondan dolayı vermek istedim. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, söz konusu mektubun fotokopisi cezaevi müdürlüğünde yani. Sanık Ali Yiğit, evet efendim. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, cezaevi müdürlüğünün gönderdiği mektupta parmak izi yok. Bir daha tekrarlıyorum, niçin parmak izi yok? Sanık Ali Yiğit, bilemiyorum. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, bilemiyorsunuz. Peki bu savcılığa verdiğiniz ifadede, bu aynı tutanakta, bu olayları sıraladıktan sonra, yani işte tekrar Oktay sizi baskı yaptı, yırttınız, cezaevi müdürüne geldiniz, gittiniz, en sonunda avukatınıza anlattınız ve durumu savcılığa intikal ettirdiniz ve Beşiktaş Adliyesi'nde ifade verdiniz 22 Haziran tarihinde, doğru mu? Sanık Ali Yiğit, evet doğrudur. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, peki dosya içinde bulunan cezaevi müdürlüğü tarafından tutulan tutanakta, tutanağı aynen okuyorum. İstanbul H tipi ceza infaz kurumunda terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan Ali Yiğit de dışarıda işlemiş olduğu olayla ilgili bir mektup bulunduğunun ve bu mektubun Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığınca istenmiş olması, yani siz bu ifadeyi verdikten sonra savcılık müdürden bu mektubu istiyor olmakla Ali Yiğit'ten mektubun aslı istenmiş olup mektubun ancak fotokopisini vereceğini, aslını vermesi durumunda diğer suç ortaklarının kendisine baskı yapacağını söylemesi üzerine mektubun fotokopisi alınmıştır. Aslı kendisine iade edilmiştir. Bu tutanağın tarihi savcılığa verdiğiniz ifadeyle aynı tarih, yani savcılıktan döndükten sonra bu tutanak tutulmuş, siz halbuki ifadenizde bu olayların yaşandığını ondan sonra savcılığa şikayete gittiğinizde söylüyorsunuz. Niye bu olaylar savcılık ifadesinden sonra yaşandı? Sanık Ali Yiğit, tam olarak anlayamadım. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, bir daha tekrarlıyorum. Siz müşteki ifadenizde cezaevi müdürüne bu mektubun fotokopisini verdiğinizi söylüyorsunuz. Tekrar döndüğünüzde özetle Oktay'ın hallerinizden şüphelendiğini, o yüzden de korkudan bu mektubu yırttığını söylüyorsunuz. Bunlar aynen müşteki ifadenizde Beşiktaş'taki adliyede Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e anlatıyorsunuz, doğru mu? Sanık Ali Yiğit, evet. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, doğru, bu ifadenin tarihi 22 Haziran. Peki bu söylediğiniz olaylar, yani cezaevi müdürüyle yaşadığınız diyaloglar niye aynı gün yaşanıyor savcılıktan döndükten sonra? Halbuki ifadenize göre en az 1-2 gün önce yaşanması lazım değil mi? Sanık Ali Yiğit, aynı gün yaşandığını zannetmiyorum. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, 22 Haziran tarihli tutanak var Bayrampaşa Cezaevi Müdürlüğü tarafından tutulmuş. Sanık Ali Yiğit, sadece gittim Beşiktaş Adliyesi'ne ifade verip zaten akşam olmuştu yani. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, bu tutanağa göre aslının sizde olduğu söyleniyor. Mahkeme Başkanı, nasıl gittiniz yani, tutanak cezaevinden tutulduktan sonra mı savcılığa gittiğiniz, nasıl oldu? Sanık Ali Yiğit, ben verdim kağıtları içeriye. Verdim, verdikten ya da aynı gün ya da 1-2 gün sonra ben şeye çıktım, adliyeye çıktım, Beşiktaş Adliyesi'ne. Hatta geldiğimiz gün direkt Tekirdağ'a gittik. Mahkeme Başkanı, cezaevi müdürüyle muhatap olduktan, yani onun fotokopisini, aslını, neyse onu verdikten. Sanık Ali Yiğit, veriyorum, ondan 1-2 gün sonra ben şeye gidiyorum, adliyeye. Mahkeme Başkanı, Beşiktaş'a gidiyorsun öyle mi? Sanık Ali Yiğit, evet. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese, savcılığa mektubun aslını götürdünüz mü? Sanık Ali Yiğit, hayır götürmedim. Cezaevi müdürü gereken yerlere faksladım diye söylemişti zaten. Adliyeye götürmedim yani. Mahkeme üyesi Hüseyin Özese, peki şöyle birden fazla mektup yazıldığını söylediniz. Aynı mektuptan mı bahsediyorsunuz? Sanık Ali Yiğit, hep aynı mektup, hepsinin içeriği, hepsi aynı yani. Hiçbir kelime hatası, hiçbir imla hatası kesinlikle yoktu. Yani hepsi aynı, hepsi tamamen suçlamalar, babamla bana aitti. Tamamen her şeyi ben yapmışım veya babam yapmış gibi. Yani bunlar başka, hiç kimse suçlu yoktu. Burada sadece suçlu ikimizdik. Bu diyaloglar yaşanırken savcının Ali Yiğit'in imdadına yetişen sorusu son derece ilginç. Sanki açıklama yapar gibi. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın, Sayın Başkan, aslında Sayın Müdafi'nin sorduğu sorunun cevabı da var. Sanık savcılığa ifadeye gittiğinde Cumhuriyet Savcılığı mektubun aslını cezaevi idaresinden istemiş. Cezaevi idaresi de o gün mektubun aslının olmadığını ve gerekçesini aynı günlü bir tutanağa yazarak tutanak altına almış. Bunda anlaşılmayacak bir husus yok. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, anlaşılmayacak husus şu sayın savcım. Çünkü sanık ifadesinde bu olaylardan daha evvel, yani müşteki ifadesini verdiği tarihten daha evvel cezaevi müdürüne gittiğini, müdürlükte mektubu gösterdiğini, müdürün mektubun fotokopisini çekerek aslını kendine iade ettiğini, sanığın da korku için aslını yırttığını söylüyor. Fakat savcılıkta verdiği ifadeyle aynı tarihte tutulan tutanakta cezaevi müdürü diyor ki aynı gün, yani savcılığa aslını ibraz etmediği mektup, aynı gün aslını ibraz etmediği mektubun aslını Ali Yiğit'e iade ettiğini söylüyor. Aynı gün savcılıkta verilen ifadeyle aynı gün Bayrampaşa Cezaevi Müdürü mektubun fotokopisini çektim, aslını kendisine iade ettim diyor. Niçin o zaman aslını savcılığa ibraz etmiyor? Sanık Ali Yiğit, mektubun aslını ben istedim. Zaten çünkü içeride anlaşılabilirdi, yani o mektup eksik olabilirdi. Avukat Yıldırım Çavuşovalı, 22 Haziran tarihinde aslı sizdeyse eğer nasıl oluyor da müşteki ifadenizde daha evvel korkup yırttığınızı söylüyorsunuz? Sanık Ali Yiğit, mektuplar bir tane değil, dediğim gibi yüzlerce olduğu için, yani hangisi? Avukat Yıldırım Çavuşovalı, Halbuki cezaevi müdüründen gönderilen mektup, bu imzasız ve parmak izi olmayan mektup. Peki bu konuyu kapatalım. Mektubun içeriğini tamamen yalanlıyorsunuz değil mi? Bu mektupta yazılanların, mektupta yazılanları tümden yalanlıyorsun. Sanık Ali Yiğit, evet. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 42. sayfasından. Sanık Oktay Yıldırım, bu bahse konu mektubu ben mi yırtmışım, kendisi mi yırtmış Sayın Başkanım? Sanık Ali Yiğit, efendim bir kısmını kendi yırttı, bir kısmını ben. Yani dediği mektup bir tane değil, dediğim gibi 100 sayfa, yüzlerce sayfaydı efendim. Cezaevinde baskı gören adama soruyorlar, neden oda değiştirmedin, yetkililere neden bildirmedin? Öyle ya, baskı gören adam oradan kaçar, başka yere gider. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 39. sayfasından. Mahkeme Başkanı, yetkililere niye bildirmedin? Sanık Ali Yiğit, efendim zaten o sırada mektubu, cezaevindeki mektubu zaten yetkiliye vermiştim, avukatıma söylemiştim, baskı yapılıyor bana. Avukatım gerekli yere söyledi, zaten cezaevinde yetkiliye söylemişti. Bilerek, isteyerek durdum. Tamamen bombaların konusunu öğrenmek istedim. Yani kimin gerçekte buna mı ait olduğu kadarını öğrenmek istedim. İçlerinde kalmayı ben tercih ettim efendim. Oysa daha işin başında bombaların kime ait olduğunu bildiğini iddia etmiyor muydu? İhbarı buna dayanarak yapmamışlar mıydı baba oğul? Yoksa aldığı bir başka görevi mi yerine getiriyordu? Bu itiraf hem mektup tiyatrosunu hem de avukatının beyanını açıklıyor. Ne demişti Ali Yiğit'in avukatı? Özellikle Oktay Yıldırım'ın yakalanmasını sağlamıştır. Başka söze gerek yok. Ali Yiğit mahkeme huzurundaki ifadesini bitirdikten sonra Profesör Kemal Alemdaroğlu söz alarak aslında son derece önemli bir tespit yapmıştı. Sanık Kemal Alemdaroğlu söz istedi, verildi. Başkanım, sanığı dinledik ve bir görüşümü izin verirseniz aktarabilir miyim? Görüşüm, sanıkla ilgili görüşüm ve de soru yönelteceğim sonunda. Ben 25 yıl Adli Tıp Genel Kurulu'nda bir hekim olarak ve cerrah olarak Adli Tıp Genel Kurulu'nda, 2. İhtisas Kurulu'nda 25 yıla yakın süre görev yaptım. Başarıyla görev yaptım ve çok psikiyatri hastalarını orada görme fırsatım oldu, hekimliğimin dışında Adli Tıp'ta. Şimdi bu kurgu, bu Ergenekon kurgusu, hukuki ve cezai ehliyeti tartışılır. Tuncay Güney denilen bir kişinin ifadesini kullanacağım. Eşcinsel, haham sayesinde oldu. Ve biz de bu kurgunun yöneticileri olarak 20 Ekim'den 21 Mart'tan bu yana da gözaltı, tutuksuz, şimdi de 13. oturuma katılıyoruz. Şimdi şu anda Ali Yiğit diye bir başka kişi ifade veriyor ve anladığım kadarıyla hukuki ve cezai ehliyeti bu kişinin tartışılır. Çünkü baştan beri söyledikleri hepsi birbiriyle çelişiyor. Emniyet ifadesi, savcılık ifadesi, mahkeme ifadesi, buradaki ifadeleri, sürekli işbirliği içerisinde cezaevi müdürüyle ve emniyetle yaptığı girişimler. Ben üniversitede rektörlük yapmış bir kişi olarak emniyette evet saygıyla karşılandım. Savcılıkta hayır saygıyla karşılanmadım. Ama nasıl oluyor da bir hukuki ve cezai ehliyeti tartışılır bir kişiyle lokantalarda açık havada yemekler yeniliyor? Nasıl oluyor da İstanbul'da dolaşılıyor? Dün bir manavda asgari ücretle belki çalışan bir kişi nasıl oluyor da acaba çocuğunun sünnet geliriyle mi arabalar alıyor? Takdir edersiniz ki ben bu sanıkların bu şekilde ifadeleriyle bir örgütün yöneticisi olarak suçlanıyorum. Sayın savcılara lütfen biraz vicdanlı olmalarını diliyorum. Teşekkür ederim. 17. ayrımın sonu, sayfa 296.